Radyo Doktoru. Türkiye'nin saatleri 14.05'i gösteriyor. Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Harika, keyifli bir gün diliyoruz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'yla birbirinden önemli konulara, sağlığımız için, geleceğimiz için, mutluluğumuz için, mutlu bir yaşam için neye ihtiyacımız varsa hepsini konuşmak istiyoruz. Ve yine birbirinden önemli konularımıza konuklarımız ve uzmanlarımız eşlik edecekler. Onlara sorularımız olacak. Onlara bazı şeyleri soracağız. Neler soracağız bugün? Ne konuşacağız bugün Ebru?
Tuzu konuşacağız öncelikli olarak.
Çünkü dünya tuza dikkat haftası.
Evet.
Tuz önemli bir konu. Her konuda önemli bir konu. Hem yaşlılık için hem sağlık için. Çok önemli. Geçen hafta da konuştuk aslında benzerini. Bugün daha detaylı konuşacağız.
Geçen hafta böbrek açısından, tansiyon açısından konuşmuştuk. Bu hafta genel olarak hani tuz eksikliği, tuz fazlalığı, vücudumuzda ne gibi şeylere sebep olabilir, sebep olduğu hastalıklar nelerdir tuzun genel anlamda ona bakacağız. Tabii aynı zamanda da yaşlı haftası 18-24 Mart haftası, yaşlı haftası olarak kutlandığı için tabii yaşla beraber de tuz kullanımı daha önem taşıyor. Biraz da ona değineceğiz.
Çok önemli şeyler var. Tabii bununla ilgili de uzmanlarımız gelecekler. Emine Yüzbaşıoğlu uzman diyetisyenimiz burada olacak ve Ebru Korman Huzurevi ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Koordinatörü, o da canlı yayınımızda bize eşlik edecekler. Siz de eşlik etmek ister, dahil olmak ister, soru sormak isterseniz, merak ettikleriniz varsa bize ulaşın. Telefonla 090-312-463-3419-463-3421, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan da Radyo Doktoru yazdığınızda bize ulaşabilirsiniz. O zaman hemen bir müzik arası verelim, ardından da sohbet etmeye başlayalım.
Dediler ki hayat güzel, eğri doğruyu bilenler. Dediler.
14.10 oldu Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'nda sohbet etmeye devam ediyoruz. Ebru, o gün restorandayım. Yemek yiyorum. Tuz istedim. Garson dedi ki tuz dedi vermiyoruz dedi. Önce sordum niye? Niye vermiyoruz? Ben tuzlu seviyorum. Hem sağlık açısından dedi hem de dedi şefimiz kızıyor. Benim yaptığım yemeğin tuzunu beğenmiyor musun? diye vermiyoruz dedi. Dedim ben tuz alabilir miyim? Dedi ki yok vermiyor, sağlığınız için önemli. Bununla ilgili bir çalışma var aslında. Birçok restoran bu akımın içine girmiş durumda ve yemeğin içindeki mevcut tuzun dışındaki ölçülü ekstra tuz vermiyorlar.
Hatta beyaz peynirlerde de tuz koyulma miktarını Sağlık Bakanlığı kontrol altına almaya çalışıyor şimdi. Hani orada bile kısıtlamaya gidiyorlar. Önce ekmekle başlamıştı, şimdi peynirlerde. Hani umarım bütün katkı maddeleri gıdalarda da azaltılacaktır diye
evet,
düşünüyorum.
Evet, tuz önemli. Kesinlikle. Ve bununla ilgili herkesin bilinçli olması lazım. Biz de bunu konuşalım istedik bugün. Bununla ilgili acaba ne yaparız? Nasıl faydamız dokunur? Nasıl bununla ilgili bilinçlendirebiliriz diye. Ve Dünya Tuza Dikkat Haftası sebebiyle bir de beraberinde uzmanımıza soralım dedik. Acaba tuz hayatımıza nasıl bir yer kaplıyor? Tuz için ne yapmamız lazım? Ne kadar almamız, ne kadar almamamız lazım? Ya da hayatımızda nasıl bir değişiklik yapmamız lazım? Beslenmede nelere dikkat etmemiz lazım? Hepsini soralım istedim. O zaman hemen soralım Emine Yüzbaşıoğlu'na. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk.
Biz çok merak ediyoruz bu konuda detayları. Bir uzman olarak sizden de fikirlerinizi istiyoruz. Acaba ne yapalım? Önce tuzu konuşalım. Tuz acaba sağlığımızda nasıl bir yer kaplıyor? Önemini hayatımızda, sonra devam ederiz.
Tuz vücudumuzda olmazsa olmazımız. Tamam, hani tuzsuz olmaz çünkü su elektrolit dengesi var vücudumuzda. Bunu korumak adına vücudumuz tuz almaya ihtiyacı var. Ama tuz dediğimizde sadece hani yemeklere ektiğimiz tuz gibi düşünmemek gerekir.
Harici sodyum klorür değil.
Değil. Yani neden? Çünkü biz peynirden bahsetti Ebru'nun. Peynirin içinde de tuz var. Beraberinde alıyoruz. Etlerimizin içinde var. Katkı maddeli birçok yiyecek yiyoruz. Ekmek bunların içinde de tuz var. Ekmekte var. Ve bunlarla zaten vücudumuzun ihtiyaç olduğu tuzu alıyoruz. Bir de biz soslar seviyoruz. Örneğin hepimiz birçoğumuz soya sossuz yemek yemiyor. İşte salatalarını ekliyor. Bunun içinde ki tuz miktarı da oldukça yüksek. O yüzden mümkün oldukça sodyum klorür dediğimiz evet tuzdan mümkün oldukça kaçınmak gerekiyor. Zaten yediğimiz yiyeceklerle alıyoruz. Tuzsuz mu kalırım? Tansiyonumu düşer, sıkıntı mı yapar? Bunu çok düşünmemek gerekiyor. O sadece o istem bizim alışkanlığımızın getirdiği bir istek olarak kalıyor.
Alışkanlık bak önemli. Mesela Ebru ile az önce konuşurken şimdi çocukluğumuzdan gelen bir alışkanlık aslında. Yani annemizin bize yedirdiği yemekteki tuz miktarı bizim aslında bununla ilgili kültürümüz oluyor.
Ama aslında yemeğin tadı tuzu deriz değil mi? Hani hep
olmalı ama işte onun da bir kararı var.
Kesinlikle.
Mesela benim bir tarafım Adana olduğu için bol biber salçalı, bol yağlı yemeklerden kaynaklı olarak tuz eşiğim yüksek.
Aslında Türkiye'de fazla kullanıyoruz. 18 gramdı. Son yapılan çalışmalarda 18 gram günlük tuz kullanımı düşürüldü. Ama olması gereken 5 gram. Yani hala normalin 3 katı olarak bizim yemek kültürümüz hakikaten çok tuzlu.
O zaman genel düşünelim, herkes 3'te 1'e düşürsün.
En doğrusu ama nasıl?
Dediğimiz gibi sofradan kaldırmalı.
Sofradan.
Sofradan
i̇şte
kaldırmalı.
Yaşam şeklimizi değiştirmemiz. Alışkanlık dedik ya.
Aslında Japonya lazım. Ve Kore'de de mide kanseri çok görülüyor. Bu salamuralar, tuzla işte etleri, balıkları o şekilde pişirerek mi diyeyim artık sakladıkları için gıdadaki tuz oranı çok yüksek olduğu için onlarda mide kanseri de normalden fazla gözüküyor.
Peki o zaman soralım hangi hastalıklara sebep oluyor fazla tuz? Ben çok tuz yiyorum, atıyorum da atıyorum.
Yani şimdi tetikliyor diyelim. Mesela kişinin kilo problemi varsa bir de çok tuzlu yiyorsa gerçekten tansiyon, yüksek tansiyon kaçınılmaz. Böbrek fonksiyonlarının bozulmasında kaçınılmaz. Zaten kişinin böbrek rahatsızlığı varsa ilk kesmemiz gereken şey tuz. Tuzu keselim diyoruz. Şeker hastalığı beraberinde böbrek hastalığını da getireceği için şeker hastası olan bir kişi de mümkün oldukça tuzu kesmeli. Yani dediğiniz gibi o alışkanlığımızı çıkarmalıyız ki tamam artık ben tansiyon hastasıyım. Tuzlu yemeyeyim yerine yani yemeyeyim hasta olmayayım. Düşüncesiyle hareket etmekte fayda
zaten,
var.
Zaten o gün yine biz Ebru ile de konuştuk. Önleyici hekimlik.
Tabii, yani tabii, artık halk sağlığı
koruma bununla ilgili artık herkesin bununla ilgili bilinçli olması, bireysel anlamda bilinçli olması gerekiyor. Yani ben hasta olduktan sonra bununla ilgili önlem alayım değil de olmadan önce nasıl bir önlem alabilirim? Mesela bununla ilgili bir diyetisyene gidip acaba benim vücudumdaki işte tuz, elektrolit ya da benzer oran nedir diye ölçtürmek, bunu düzenli takip etmek, bunu da fayda sağlar mı?
Kesinlikle. Biz zaten hani böyle başladığımızda diyoruz ki kişi de belli bir yere kiloya ulaşmadan da gelin. Bunun gibi. Hani bu alışkanlıklarınızı en kısa zamanda düzenleyin ki biraz daha kolay olsun. Ama kişi 45-50 yaşına gelmiş. Artık hayatında bu kitlemiş yani, bu beslenme alışkanlığı kitlemiş. Bunu değiştirmek çok çok zor. İşte bu beslenme alışkanlığı aileden geldiği için mesela çocuğunu getiren kişiyi ben öncelikle aileyi eğitmeye yönlendiriyorum. Sizi eğitelim çünkü sizin çocuğunuzun beslenme alışkanlığı sizden geçiyor.
Çok doğru, ama biz şimdi dişimiz ağrımadan dişçiye gitmeyiz. Bununla ilgili bir hastalığımız, herhangi bir hastalığımız olmadan bununla ilgili bir hekime, uzmana görünmeyiz. Öyle bir alışkanlığımız yok. Problem burada. O yüzden yani bir hastalığa ulaşmadan ya da kilo almadan da diyetisyene gitmiyoruz.
Kesinlikle.
Problem bu. O yüzden sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ya da sağlıklı alışkanlığı nasıl edineceğimizi önce öğretmek lazım. Bu da tabii ki bir eğitim süreciyle toplum içerisinde yapılacak çalışmalarla olmalı.
Mesela o yiyeceklerinde diyor ki bunda tuz var mıydı, ben düşünemedim. O yüzden paket ve etiket okuma alışkanlığı kazanın.
Çok önemli.
Etiket üzerinde neler var, işte sodyumu var, ne kadarı var, ne kadarı tuz. Gerçekten bazımız bilmeden, bilinçsizce yiyebiliyor. Onu düşünemiyor. Mesela diyor ki ben tuz kullanmıyorum diyor salatayı. Ne kullanıyorum? Soya sosu kullanıyorum gibi.
Daha hani tuzlu
yiyor. O yüzden
yiyorum.
De daha tuzlu yiyebiliyor. O yüzden mümkün oldukça kaçınması gerekiyor. İşte peynir çok tuzlu. Ne yapabiliriz? Belki suya koyarak, tuzunu çıkararak, light peynir sevmiyorum. Tamam diyoruz. Suda bekletin biraz.
Alıyor mu gerçekten tuzunu?
Ilık su. Yani biraz bir iki saat beklediğinde tabii. Çünkü kişi diyor ki light demeyin bana. Tuzsuz demeyin. Ya böyle öneriler sunuyoruz. Çünkü artık alışmışlığı birden kesmek çok çok zor.
Peki light deyince hemen kesiyorum, özür dilerim. Light'ların bununla ilgili çok fazla sabıkası var.
Evet.
Yani adı light olup da aslında light olmadığı sonradan ortaya çıkan... İşte ambalajla, oyunla, reklam çalışmalarıyla insanları bununla ilgili yanlış yönlendiren birçok olaylar yaşandı.
Evet.
Acaba light'lara güvenmeli miyiz bu konuda?
Ben çok açıkçası güvenmiyorum ve önermiyorum da. Light'sa kendiniz yapın diyorum. Kişi diyor ki mesela ben kaşar seviyorum, peynir sevmiyorum. Bu kişiye direkt light peynir önermektense beyaz peynir bile bir nevi onun için light olacaktır. Hani yağını kısıtmakta fayda var. Tuzun da dediğimiz gibi gerçekten biz de birçok light alıyoruz. Hastanedeki hastalarımıza da belki, ama aldığımızda zeytinler ya da peynir tuzlu çıkabiliyor üstünde light yazdığı halde.
Halde.
Sonra
yani,
söylediğimizde de yağ azaltılmış onu light olarak.
Azaltılmış. Yani.
Azaltılmış.
Güzel.
Aslında şeyden bahsedelim istiyorum ben, böyle gizli tuz kaynakları mı diyeyim, nasıl adlandıracağım da çok bilmiyorum. Ev salçası kullanıyoruz.
Hastaya
evet böyle diyoruz ki tuzdan fakir diyet dediğimiz zaman ev salçasını hesaplamıyor, diyor ki ben yemeğe tuz ilave etmiyorum, ama ev salçası kullanıyorsunuz
evet.
Bir kere tuzların tatlandırılması aşaması, zeytinlerin tatlandırılması aşaması tamamen tuzlu oluyor, ciddi tuz yükü var. Bu
turşu,
et suları,
bulyonlar
evet, onların hepsinde çok tuz var, turşu,
salamura yaprak
evet.
Dün akşam yedik. Aklıma geldi bir anda.
Çok da lezzetliydi ama.
Evet. Şimdi başka ne kadar tuz aldık acaba diye düşündüm bir an.
Aslında tuz alırken hiç düşünmüyoruz. Ve fazlaca tüketiyoruz.
Sonra da üzerine çok su içip ve sabah kalktığımda benim neden ellerim şiş, acaba neden gözlerim şiş, ayaklarım üstüne basamıyorum gibi şikayetlerle gelinebiliyor. Hani bizim vücut ölçümleri var. Kişi diyet yapan kişi geldiğinde diyoruz ki vücudunuzda şu kadar su fazlası var. Neden? Tuzlu yemiş olabilir misiniz? Evet diyor. Dün bir tabak turşu yedim.
Oh.
Ama onun ödem ve vücudunda beraberinde bir böbrek yükü oluşturduğunu düşünmüyor.
Peki bunu atmanın yolu ne? Bundan nasıl kurtuluruz?
Bol su.
Çünkü tek çaresi var bunun. Buna çözüm bulacağız. Çünkü evet. Bu alışkanlıktan vazgeçmek çok zor. Çünkü bu bizim kültürümüzde var. Yemek alışkanlıklarımızda. Hı-hı. Soframızda var. O yüzden bunları sofradan çıkartmak çok zor olacağı için buna nasıl bir çözüm bulur ya da bunu nasıl hafifletiriz? Sadece su mudur peki?
Yani öncelikle bol su içip, şimdi bitki çayları var. Tabii bazısı da bu bitki çaylarında sürekli içmesi gerektiği gibi düşünüyor. 3 fincan içeyim, 5 fincan içeyim, gün boyu bitki çayı kullanayım. Bunlara da tabii karşıyız. Çünkü bunlarda kimyasal, bu bitki çayları da yolların kenarında kimyasallarla maruz kalıyor. O yüzden çok fazla değil. Gün içinde diyoruz, çünkü çok fazla çay da beraberinde ödem tuttuğu için o çayı azaltmak adına bitki çayı sıkıştırın diyoruz. Mesela yeşil çaylar. Ama güvenilen yeşil
çay. Siyah çay da aynı şekilde.
İşte tabii siyah çay da fazlası vücutta ödem tutacağı için en azından hem çay miktarını azaltmak hem de bu ödemi atmak adına aralara bitki çayı öneririz biz.
Diüretik özelliği yok mu? Çayların?
Çok fazla yok. Özellikle kişileri vücudunda su tutması gerektiğinde demli çay içilin diye önerebiliriz.
Demli çay?
Tabii.
Ben açık içiyorum.
Ama gene de bitki çaylarında 2 bardakla sınırlı
evet,
tutmakta
kesinlikle.
Fayda var. Potasyum içerikleri bir kere fazla, böbrek hastası dinleyenlerimiz olabilir. Onlarda potasyum kısıtlı diyetler veriyoruz sonuçta. Bitki çayı dediğimizde potasyum yükü olduğunu mutlaka hatırlayalım.
biz sürekli içmeyin, 2 fincanla sınırlandırıyoruz. Dediğimiz gibi kimyasallara da maruz kalıyor. O bitkilerin nasıl yapıldığı ya da nasıl harmanlandığını bilmiyoruz. Kişi onu direkt çayın içine atıyor, suyun içine ve demleyip içiyor. O yönünü de düşünerek ve potasyum yönünü de düşünerek 2 fincanla sınırlandırmakta fayda var.
Potasyumu mesela bunu çok fazla bilmiyorlar bu tarafta. Hı-hı. Potasyum alerjisi olan insanlar var. Mesela doktor diyor ki elma yeme. Hani potasyum için. Ama bitki çayı içtiğini söylemiyor. Diyor ki benim işte kaşıntılarım var. Geçmiyor bir türlü kaşıntılarım. Parçalayacağım kendimi doktor diyor. Yani ne olabilir ne olabilir, sonrasında bunun farkına varıyorlar ki çok fazla bitki çayı içti. O yüzden bitki çayı potasyum sıkıntısı olanlarda çok daha dikkatli kullanılmalı. Bunu da yerinde gelmişken
kesinlikle
söyleyelim.
Baharatların da tuz içeriği var bu arada, hani kullandığımız pek çok baharatta da, değil mi?
Evet. Biz daha çok baharatları toz baharatlar tercih ederiz. Mesela kekik çok güzel yakışır. Hem de ağır bir tadı olduğu için tuza çok ihtiyaç olmaz. Mesela köri sosunun tuz miktarı yüksektir. Hı hı. Köri sosları, tavukları falan severiz. O yüzden mümkün oldukça kaçınmak gerekir.
Ben kajunu çok severim ama işte onda da çok tuz var.
Tuz olduğu için seviyoruz belki.
Ondan mı? Evet. Yine bak geldik tuza.
Evet. Ama tansiyonumuzu aslında tuz sınırlamasına gidersek tansiyonumuzu 2 birim düşürebiliriz. Yani 160'a işte 90 olan tansiyonumuzu 140'a 70'e düşürebiliriz. Yani 2 birim çok ciddi bir rakamdır. Hatta ilaç sınırındadır. Hastalarımıza deriz ki hani eğer çok iyi tuz sınırlamasına gidebilirsen ilaç kullanmamıza gerek kalmaz diyebiliriz. Onun için de mutlaka önemseyelim diyorum. Obezitede de öyle. Tuz lezzet bir kere. Lezzetiniz arttıkça yeme miktarınız artıyor. Kilo alıyorsunuz. O da onu beraberinde getiriyor. Aslına bakarsak bu hipertansiyon dediğimiz şey kalp yetmezliğinin, böbrek yetmezliğinin, damar sertliğinin temelini oluşturuyor. Yani bu sadece hani hipertansiyon herkeste varmış, 2 tane de ilaç alır, bunu regüle edermişiz, bir şekilde düzenlermişiz gibi gözüküyor ama dediğim gibi hani çok ciddi hayati önem taşıyan, organlarımızda etkili ve organ yetmezliğine götüren bir şey. Onun için mutlaka hani lezzet mi, sağlık mı dediğimizde azıcık lezzetten fedakarlık etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
O zaman da az yeriz zaten. Yani değil mi? Tuz azalınca da az yiyoruz haliyle. Çünkü lezzetli gelmiyor. Mesela sabahleyin yumurta yedim ben. Sabah yumurtada tuz kullanmadım. Ama o bir yumurtayı bitirmek bana zulüm geldi. Çünkü tuz atmadan yumurta yiyince çok zordu.
Bir de çok enteresandır. Kemik erimesiyle de tuzun ilgisi bulunuyor. Çünkü fazla aşırı tuzlu yediğiniz zaman kalsiyumun idrarla atılımını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla hani özellikle de yaşla beraber kemik erimesi eklendiği için hani bu damak tadı, yaşlanınca biz bu tuzu mutlaka bir şekilde ya tansiyondan ya kemik erimesinden ya kalp yetmezliğinden kesmek zorunda kalacağız.
Hani
kötü haber ama öyle.
Evet, o zaman
umarım yaşlanabiliriz ve hani yaş alabiliriz ama onun için mutlaka gençken ya da çocukluktan itibaren bu damak tadını biraz tuzsuz yönüne çekmeye çalışalım.
Peki yaşla beraber, yaşlılıkla beraber tuzun kullanımını nasıl dengelemek gerekiyor? Beraberinde hangi hastalıkları da aslında tetikliyor?
Şimdi yaşlılıkla birlikte biraz önce de Ebru'nun bahsettiği gibi kemik erimesi artıyor. Tabii gerçekten kalp rahatsızlıkları, çünkü genetik hastalıklardır bunlar. Şeker yine genetiktir ve yaşla birlikte bunlar karşımıza çıkıyor. Ve bunların başında da tuzu, daha doğrusu beslenme alışkanlığını değiştirmek gerekiyor. Ama o döneme gelmeden kişinin daha gençken, daha sağlıklıyken bunu çözmesi çok daha kolay. Çünkü yaşlandığında zaten psikolojik olarak kendini kötü hissediyor, atıl hissediyor. Bir de beslenme alışkanlığını değiştirmek o saatten sonra çok daha zorlaşıyor. O yüzden mümkün oldukça hani bilinçli zamanlarımızda, tam sağlıklı, kaliteli yaşayacağımız zamanlarda tuzdan vazgeçmekte fayda var. Hiç kalmayalım diyoruz.
Vazgeçemiyoruz ama. Yani hep söylüyoruz. Şu an için işte oranını duyduk az önce. Hı hı. Günlük tüketim miktarını. Vazgeçemiyoruz. Peki ne yapacağız? Bununla ilgili çünkü biraz daha düşünmek lazım. Evet. Realist düşünmek lazım. Peki ben bu alışkanlıktan vazgeçemiyorum. Peki bununla ilgili hayatımı neyi değiştirmem lazım? Bunu dengelemek için.
Mesela diyelim ki biraz önce yumurtadan ve yumurtadan kullanacak tuzdan bahsettik. Diyelim ki yumurta gerçekten tuzsuz, çok zor yenecek bir yiyecek. İçine farklı bir baharatla belki tadlandırılabilir.
Kekik
atılabilir, kimyon atılabilir, karabiber daha aktif kullanılabilir. Limon mesela, yeşillikleri, söğüşleri biz tuzsuz yiyemiyoruz diyoruz. Belki limonla bu biraz daha
kandırabiliriz.
Hani bunu gerçekten bilinçli olarak istedikten sonra bu çözülecektir. Ama ben yapamıyorum deyip zorlamak çok zor. Tabii çok basit değil, çok kolay bir şey değil. Beslenme alışkanlığını değiştirmek zaten çok zordur. zaman alan bir şeydir. Ama o gün içinde ben kahvaltım bugün tuz kullanmayacağım. Öğlen yemeğimde tuzu kullanacağım. Sebze çünkü tuzsuz gitmiyor gibi düşünülüp. Ama etin yanında sebzelerle sebzenin içine sararak belki o tuz oranını sebzeden alacağımız tuz oranıyla belki biraz daha dengeleyebiliriz.
Aslında peynir yiyoruz kahvaltıda. Hani yumurta tuzsuz ama peynirin tuzu var, zeytinin tuzu var. Belki hani onlarla desteklenebilir.
Yani nasıl ben tuzumu aldım diye düşünüp
bilinçli
kendimiz...
Bilinçli olmak lazım işte orada. Çünkü biz de az önce bahsettik ya, dışarıdan tuz atmadığın sürece tuz aldığı düşünülmüyor.
Maalesef, problem o aslında. Maalesef. Problem aslında o. Masadan kaldırmak lazım. Yani masadan kaldırdığımızda her onu ilave etmek isteyişimizde doğru bir şey yapmadığımızı fark edeceğiz. Ulaşılabilir olduğu zaman refleks olarak yapıyoruz bazı şeyleri.
Hatta yemeği tadına bakmadan.
Ve farkında olmuyoruz. Tabii. Onun için hani belki tuzlu masadan uzaklaştırırsak, hani onu almak için iki adım attığımızda yanlış bir şey yaptığımızı fark edeceğiz.
Hatta şimdi son zamanlarda siz de bahsettiniz, kafeteryalarda eskiden mesela ya da restoranlarda üç delikli tuzluk ve karabiberlik var, şimdi değiştirildi. O tek delik evet. Tuzluğa düştük. Yani her, çünkü biz salırız sürekli. Ne kadar döküldüğünü düşünmeden.
Onun da bir şeyi vardır, ayarı vardır. Evet. Mesela ben örnek veriyorum, işte 4 ya da 5 kere sallarsam yeterli olduğunu düşünüyorum ya. Evet. Algım bende o. 4-5 kere.
Bölgesel top işte.
Tabii değişik. Ama şimdi tek delik olursa bu sefer ne olacak? Benim 2 kere salladığımdaki kadar tuz dökülecek. Böylelikle beni yönetiyor olacaktı.
Yönetiyor. Evet, o zaman çözümler var.
Ne yapıyoruz? Tuzluklarımızı öncelikle evde değiştiriyoruz. 1. Tek delikli tuzluk kullanıyoruz ve onu mümkün olduğunca uzağa koyuyoruz.
Evet.
Yani buradan başlayabiliriz en azından. Evet. En azından beraberinde bol su içiyoruz, hareket ediyoruz.
Evet.
Mesela sporun etkisi nedir tuza? Onu
vücudunda daha çok toksin oluyor ve vücuttan tuzu attığı için bir şekilde ter yoluyla vücuttaki tuz oranı azalmış olacak. Çok spor yaptığı için su alımı da artmış olacak. Böyle
tuzu at, suyu al.
Suyu al ve dengele.
Çok güzel olacak. Bak ben bunu beğendim.
Yani daha uygulanabilir.
Bugün itibariyle bir şeyleri dengelemeye ya da yapmaya...
Evet, salça koyduğumuz yemeğe belki tuz eklememek. Özellikle biber salçası daha tuzlu olduğu için.
Güzel, bak bunlara devam edelim. Bunları yazayım ben. Yapmamız lazım.
Bir de tansiyon düşüklüğü diye bir şey yapılır. İşte tansiyonum düştü, tuzlu ayran. Yani hatta evet, bakmadan bile yapılır. Aslında biz bu hani tuzlu ayranla tansiyonun yükseltilmesinde de karşı bir duruşumuz vardır hekimler olarak. Onu da çok istemeyiz. Önce pozisyon verelim, yatalım, sırt üstü yatın, ayaklarınızı kaldırın, biraz istirahat edin, tekrar tansiyonunuzu ölçün deriz. Çünkü hani tuzla yaptığınızda gene farklı sıkıntılar yaşayacağız. Onun için hani hemen o gidip tuzlu ayranla bunun yerine koymayı çok istemeyiz işin açıkçası.
Ama biz öyle bu kadar yıldır yaşamış bir nesiliz yani. Şimdiye kadar.
Alışkanlıklarımız.
Yani bunu nasıl geri çevireceğiz? Algıyı nasıl değiştireceğiz bunu?
Çok da ilginçtir. Tuz eksikliğinden bahsediyoruz ya. Eğer ciddi bir işte ishaliniz, bulantı, kusmanız yoksa, sıvı kaybı, elektrolit kaybının bir arada olduğu, gastroenteritiniz yoksa ya da yüksek ateşiniz yoksa, yaş grubu olarak hani normal ve sağlıklı bir yetişkinsek, yani hani çocuklarda ve bebekleri ve yaşlıları özel grup olarak düşünürüz biz. Hani 18-20 yaşında, 20-60 yaş aralığındaysanız ve böyle bir hastalığınız yoksa ya da sistemik bir hastalığınız, bir karaciğer yetmezliğiniz, böbrek yetmezliğiniz gibi vücutta sıvı tutumuna sebep olan ya da kalp yetmezliğiniz gibi bir hastalığınız yok ise zaten hani tuz eksikliğine bağlı tansiyon düşüklüğünü zaten görmeyiz. Onun için acil yerine koyacak böyle tuz alacağımız bir durum da yok demektir.
Çok güzel. Harika anlattık gerçekten. Ben tatmin oldum yani tuzla ilgili. Çok süper. Teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Biz biraz fazla konuşmuş olabiliriz tuzla ilgili. Çok meraklısıyız çünkü. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz.
Sevgili Emine Yüzbaşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sohbete devam edeceğiz. Tuzu şimdi yaşlılıkla birleştireceğiz. Beraberinde yaşlılık haftasıyla ilgili de konuşacağız. Birazdan yine canlı yayın konuğumuz olacak. Ebru Korman burada olacak. Ama önce kısa bir müzik aramız var. Ardından buradayız. İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421 Bekliyoruz.
Sisli gözlerin dalmış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara, tozlu çapraşı yollara. Geçerken yanından o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir, ömür boyu özlenen. Her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli, benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halinle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği.
Radyo Doktoruna devam ediyoruz. 14.34 saatimiz şu an ve az önce bahsettiğimiz gibi canlı yayın konuğumuz var. Ebru Korman, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Koordinatörü dersek ya da bir geriatri uzmanı dersek ya da sağlık sektöründe uzun yıllardır çalışmış artık insan konusunda birçok konuda tecrübesi olan birisi dersek yanlış söylemeyiz herhalde.
Biraz da yaşlanmış dersek değil mi?
Yok. Gayet güzel ve gençsiniz yani.
Çok teşekkürler. Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için. Bizim sosyal sorumluluk projemize destek verdiğiniz için kurum olarak, program olarak çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Bu duyarlılık hepimiz için geçerli. Hepimiz birbirimizin ihtiyaçlarına kulak verip el vermek zorundayız, destek vermek zorundayız. Onun için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız yani. O yüzden hepimiz için... Hepimiz için önemli bir konu yani bu. Şimdi ülkemizde 1982 yılından beri 18 ile 24 Mart haftası yaşlı haftası olarak kutlanıyor. Evet. Şimdi biz hep böyle yetiştik. Biz genç bir ülkeyiz. Nüfusu genç bir işte milletiz. Diyerek bugünlere kadar geldik ama bunu konuşalı 20 yıl oldu. O yüzden o 20 yıl önceki çocuklar bugün artık yetişkinler ve o zamanki yetişkinler de bugün yaşlılar. Ve yaşlanıyoruz, yaşlılık süreci devam ediyor. Şu an acaba oranı ne Türkiye'de yaşlı oranımız? Yüzdeye vurursak, nüfusa,
vallahi
popülasyona bakarsak.
Valla şu anda rakamsal verilere göre şu anda Türkiye'deki yaşlı oranı 6 milyon seviyelerinde. Fakat 2023'te çok yakın bir zaman sonra 8.6 milyon civarına ulaşacak. 2075'lerde bunun 4 katı kadar bir yaşlı nüfus oranına sahip olacağız. Bu da demektir ki biz yaşlı bir toplum haline geleceğiz. Hepimizin düşünmekten korktuğu, aynaya baktığımız zaman erkekler için de kadınlar için de geçerli. O çizgileri görmek istemediğimiz ve o yüzümüzdeki o çöküntüyü görmek istemediğimiz zamanlar yaşarız. Ne kadar hani şu anda çok olumsuz zamanlar yaşıyoruz ama biz şunu düşündürtmeye çalışıyoruz insanlara. Var olan o çizgilerle mutlu olun. Aldığınız her nefese şükredin. Yanınızda sevdikleriniz varsa, sağlığınız yerindeyse bundan mutluluk duymayı öğrenin ve mutlu bir yaşlı olun. Çok zor bir konu. Evet, biz düne kadar genç bir nüfustuk ama o gençler gitti, kimi yurt dışına gitti, kimileri yaşlandı, halen daha ülkesi için, vatanı için çalışıyor, çalışıyoruz hep birlikte. Bazı problemleri görmezden gelemeyiz. Sadece senede bir defa 18-24 Mart haftası, yaşlılar haftası deyip hepimiz el çırparak, yaşlıların elini öperek, bir çikolata vererek geçiştiremeyiz. Onun için Türk milletine, Türk halkına yakışan, biz madem duyarlı bir toplumuz, bir yaşlının neye ihtiyacı olabilir? Benim ileride yaşlandığımda sizin, bizim, hepimizin yaşlandığımızda neye ihtiyacımız var? Bunları konuşmamız, bunlara çözümler üretmemiz ve hayata geçirilmesi için destek vermemiz gerekiyor. Çok konuştum galiba.
Yok, hayır, çok güzel, çok güzel dinliyoruz, çok güzel dinliyoruz. Harika anlatıyorsunuz, çok güzel. Peki bunlarla ilgili tabii önce politikalar geliştirmek lazım. Bununla ilgili hükümetlerin, yetkililerin ya da yetkili kurumların, kuruluşların bununla ilgili çalışmalar da yapması lazım. Toplumu bilinçlendirmek lazım. Bireysel anlamda bu gelişimi sağlamak ya da bilince ulaşmak lazım ki bunları hayata geçirebilelim.
Tabii devletimiz, hükümetimiz bu konuyla ilgili yıllardan beri çalışmalar yapıyorlar. Çalıştaylar toplanıyor, bildirgeler yayınlanıyor. Fakat ortada net, somut bir şey yok. Tabii ki işsizlik vesaire, bir takım problemler gündemdeyken yaşlıların sona bırakılması da hani ayrı bir mevzu. Fakat bugün her geçen gün biz yaşlı bir birey olma yolunda ilerlerken bugün hükümetimiz sağ olsunlar yaşlarımız için belirli olanaklar, belirli kreşler gibi veya sağlıklı yaşlarımız için huzur evleri imkanlarından faydalanması için gerekli yatırımları yapmışlar. Peki bakıma ihtiyacı olan, yani yaşla beraber sağlık problemi yaşayan yaşlılar ne yapacak? Yani bir yaşlı bakıma ihtiyacı olduğu noktalarda felç olabilir. Bugün çağın hastalığı Alzheimer, demans olabilir, Parkinson olabilir, kanser, yatağa bağımlı hastalıklarda, ALS hastaları, pegli hastalar, trakeostomili yaşamak zorunda kalanlar. Bunlar ne olacak? Evde bakım mı? Çok zor ve bu iş profesyonellik gerektiren, profesyonel bir bakım gerektiren, her an pozisyon verilmesi gereken, nefes alıyor mu, almıyor mu, KOAH hastaları var aynı şekilde. Çok ciddi bir hizmet alanı. Ayrı bir sektörleşme var. Geçenlerde yayınlardan bir tanesinde, evet, bambaşka bir, inanılmaz dinamik bir sektör giriyor artık Türkiye'ye. Geriatri sektörü. Yaşlılara hizmet veren alanlar gerçekten hastane hizmetlerinden daha çok bakım hizmetleri çok daha ön plana gelecek demektir.
Geleceğin mesleği deniyor hatta.
Geleceğin mesleği. Evde bakım şirketlerine gelince, bugün derin bir mevzu bu. Evde bakım şirketlerini kim denetliyor? Faili meçhul. Hani dışarıdan
yetkinler mi?
Ne kadar etkinler, kimler denetliyor mi? Çok meçhul. Kim gelecek karşınıza, ne kadar profesyonel, ne kadar deneyimli, tecrübeli birileri gelecek, evinize de biri yaşınıza bakacak sizin. Bunlar soru işaretleri. Dolayısıyla bu tip sevgili büyüklerimizi, bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizin profesyonel şartlar içerisinde ama ev sıcaklığında fakat layık oldukları hizmeti alabilecekleri, çağdaş hizmeti verebilecek tesislerin sayısının artması için destek verilmesi lazım.
Yani hükümetlerin bununla ilgili teşviklerinin ya da iyileştirme çalışmalarının olması gerekiyor.
Her şeyden önce bugün hepimiz hastalandığımızda sağ olsun hükümetimiz, devletimiz, bugün her birimiz hastalandığımızda gerek devlet hastaneleri, gerek üniversiteler, gerekse özel hastanelerden hizmet alabiliyoruz. Ne mutlu hepimiz için bu imkanların sahibiz. Fakat bakıma ihtiyacımız olduğu bir noktada hiçbir kapı açılmıyor bize. Yani kendi cebinizden para vermek zorundasınız.
Ya kendi imkanlarınızı evde bakmaya, aile bireyleri tarafından.
Artık ne kadar olursa bu işin bir de bakan, hasta bakan kişinin psikolojisinin ne kadar sıkıntılar yarattığına da değineceğiz birazdan.
İşin psikolojik tarafı da bambaşka evet. Bir taraf.
Bugün bir çok yaşlının... da istemeyiz değil mi? Yani hani benim bir tane oğlum var. Yani hani ne demek, onun da bir hayatı var. Bakıma muhtaç olsa, öyle bir duruma geldiğim zaman da hani bakım işinde ben bir yerden hizmet almak isterim. Yani hani mümkün olduğunca bir hizmet alayım. Çünkü insanların bir hayatı var. Düşünsene biz şimdi geldik, işimizi yapıyoruz, gideceğiz, koşturacağımız pek çok şey var. Yarından sonra onlar da öyle olacak. Aslında hasta yakınının böyle bakıma muhtaç hastayı yüklenmesi hem sıkıntılı hem de psikolojik anlamda daha önceki çalıştığım sektörden de biliyorum çok zor. Çok. Yani en az hasta kadar psikolojik destek almaya onların ihtiyacı oluyor.
Bakma konusunda problem yaşadığı aile büyüğünü bir kuruma, bununla ilgili işte bir yetkin kuruma teslim etmek için gittiğinde o aileler neler yaşıyorlar?
Aslında onu almadan
duygusal
önce
tarafı da var
tarafını. Şimdi benim ben kendi adıma düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Yani ben özel bir yerde bakım hizmetini almak isterim. Evladımın ya da aile bireylerinin bu işi yüklenmesini istemem. Dolayısıyla eğer biz bunu çevremizdeki insanlara belki şimdiden bu mesajı verirsek, o dakika geldiği zaman bunu onların da kabullenmesi ya da yaşaması daha az travmatik olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi tabii bize gelen ailelerde gördüğümüz sahneler var. Unutamayacağımız anlar oluyor. Biz gerçekten Türkiye'de bu işi kalbiyle yapan ama profesyonelliği de baz alarak yapan çok nadir kurumlardan biriyiz.
Ne mutlu.
Bu işin gerçekten kocaman kalplerle yapılması lazım, vicdanla yapılması lazım. Ailelerin korkuları oluyor. Yani hani nasıl ilk çocuğunuzu, evladınızı bir anaokuluna verdiğiniz zamanı düşünün. Ne yaşayacak acaba, ne yapacak, tek başına ağlayacak mı, ne yapacak korkusu. Fakat burada en etkili şey çevre baskısı. Şu korkuya kapılıyorlar. Sen anneni babanı nasıl getirirsin huzur evine ya da bakım merkezine? Bir kere bakan kişi ancak hani Allah'la kul arasında olan bir mevzu bu. Baktığı zaman o yaşadığı stresi, çocuğuyla mı ilgilenecek, kendi çalışıyorsa bunu nasıl idare edecek, eşine nasıl zaman ayıracak, nasıl mutlu olacak ve hasta bakan aileler hepsi tamamı hasta oluyorlar.
Bir de zor bir iş. Yani hani hastalığın, bakım hastasını düşündüğümüz zaman hani ne derece olduğu, böyle hayal edemediğimiz bazı hastalıklar da var aslında. Hani hastayı gördüğümüz zaman evet. Görüyoruz. O kadar zor bir şey ki onunla bir kişinin baş etmesi hakikaten çoğu zaman da mümkün değil.
Hatta birçok kişi kariyerinden vazgeçiyor. Aile büyüklerine bakabilmek için işi bırakıyorlar. Evet. Birçok kendiyle ilgili birçok şeyden vazgeçiyorlar. Önemli bir konu aslında bu.
Aslında yani ülke
ekonomisine de aslında bir taraftan zarar veren bir durum. Hem aile içerisindeki problemlere de sebep oluyor. Ve benzer zincirleme işleyen bir sistem bu. Yani başlangıç noktası
şimdi
aslında.
Türk aile yapısında eskiden şöyle bir şey vardı. Büyük aileler vardı. Hatırlarsanız. Hı-hı. Büyük de
geniş
aileler.
Aileler.
Geniş evet. Aileler. Şimdi o aileler daha daraldı, küçüldü. Herkes kendi iç dünyası içerisinde mutlu olmaya çalışarak, kendine zaman ayırmaya çalışarak çağdaş bir aile kavramı yerleşti insanlarda. Bugün yeni nesle baktığımız zaman çoğunluğu yurt dışında okumak istiyor. Çoğunluğu bizim çocukluk zamanımız gibi değil. Teknoloji bağımlısı şimdiki gençler. Ben çok iyi hatırlıyorum, bir arkadaşımın evine gidip de anne seslendiği zaman evladım yemek hazır gel dediğinde telefonda mesaj birazdan geliyorum gibi bir mesaj düştüğünü, şoka girmiştim. Dolayısıyla böyle bir gençlik var. Hani bunu inkar edemeyiz. Böyle bir gençlik varken onlardan vicdan beklemek yerine ben hayatımı yaşayacağım ama ben senin iyi şartlar altında hizmet almanı sağlamak için elimden geleni yaparım diyorsa buna da şükretmek gerekiyor. Gelecek artık insanların zamanlarını daha doğru kullanma biçimiyle orantılı. Doğru orantılı. O zaman biz kendi hayatımız için doğru şeyleri ve olması gereken şeyleri istemek zorundayız hükümetimizden. Şu anda çok yoğun işleri var ama biz hep beraber sizin gibi destek veren kurumlarla beraber bir devletin kurumundan sesimizi ve çağrımızı yapmak istiyoruz. Biz bugün yaşlandığımızda nasıl sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsak, bu imkanlara sahipsek, bunun için vergilendirme ve kesinti yapılıyorsa maaşlarımızdan, aynı şekilde bakıma ihtiyacımız olacağı bir nokta için de bir kesinti yapılması, bir fon oluşturulması lazım. Bunun için de mutlaka Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve devletin ileri gelenleriyle birleştirilip huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinin önde gelen kurumlarıyla bir araya gelip sorunlar ve çözümlerine yönelik platformlar oluşturulmasında fayda var. Onun için bizim sosyal sorumluluk projemizin adına dinle yaranın sana sesleniyor diyoruz. Onun için biz şimdiden sesleniyoruz ki yıllar sonra buna ihtiyacımız olacağı noktada herkes birbirine bakıp ne yapacağız sorusunu birbirine sormasın.
O zaman şöyle yapalım. Bir de yaşlılara kulak verelim. Bakalım yaşlılar ne diyorlar? Bir de onlardan dinleyelim. Bir band kaydımız var. O band kaydımızı bir dinleyelim, sonrasında devam edelim.
Ahmet Sayın Ataç. 83'ü bitiriyorum. Eşim uzun zamandır rahatsız, Alzheimer. 10 sene evde ben kendim baktım. Fakat son haddede tıbbi müdahale gerekti. Serum bağlanacak, cumartesi pazar doktor, hemşire bulamıyorum. Bir araştırma yaptım. Buraya önerdiler. Burada yatan bir komşum vardı. Onun eşi de hala burada yatıyor. Onlardan bilgi aldım. Geldim. Tahmin ediyorum 10. ayın 18'iydi. Eşimi yatırdım. O günden beri her gün öğleyin geliyorum, karnını doyuruyorum. Onun karnını doyurmak sanki bunlar aç, burası aç mı bırakacak? Hayır. Ama kendimi tatmin ediyorum. Ve huzurlu gidiyorum eve giderken, bugün yemek yedirebildim diye. Hı hı. Çok şükür burada da iyi bakılıyor şu anda. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada her gün var doktor, her an var. Hemşire her an var. Eşimin vasiyeti şöyle. Biz Anadolu'yuz. Ben ölürsem dedi, sakın evini dağıtma dedi. Ama dedi, böyle bir yerde dedi, kal. Gerekinde evine gelirsin, gerekinde orada kalırsın dedi. Ama evlenmedi, zaten evlenmedi. Onun üzerine mümkün değil o. Öyle bir niyetimiz var eğer ben tabii şey dersem. İhtiyacım olursa. İki tane oğlumuz var. Büyük oğlum 10-15-20 günde ayda bir geliyor ama küçük oğlum gelemiyor. Ancak eşim Savihan'ı istediği zaman telefon ediyorum. İki tane uçak aktarma yapıyor. Geliyor, annesini görüyor, gidiyor. Böyle yaşıyoruz. İyiyiz şimdilik, bakalım. 10 sene ben söyledim mi kendim baktım ama başa çıkamadığım anlar oldu. Çok zorlandım. Buraya gelmekten de zorlandığım oluyor. Mesela dün öğleyim burada başım döndü. Hep gelip onu burada görünce benim moralim tabii ki bozuluyor. Bozulduğu için dün bayağı sıkıntı yaşadım. Ama eve gidiyorum. Başka bir şey de yok. Düşünüyorum. Öğleden sonra da biraz istirahat ediyorum. İşte öyle vakit geçiriyorum. Okumaya çok meraklıyım. Gazete okurum. Çok kitap okudum. Şimdi işte gazete, televizyon böyle idare ediyoruz. Her gün bir saat yürüyüş yaparım ben. Muntazam, onu hiç etmem. Onu yaptığım zaman daha iyi oluyor. Ekmeği mümkün olduğu kadar az yemeye çalışıyorum. Şekeri de sildik ama çayı, kahveyi şekersiz içerim. Çok nadir böyle az şekerli süttaş, muhallebi gibi böyle yerim. Tuz hiç yok. İdare ediyoruz işte, başka çare yok. Mutlu bir yaşama ulaşmak için her şeyi düzgün yapmaları lazım.
Yıldız Müftüoğlu. Eşimi 2000 yılında kaybettim. Hala onun yüzüğünü taşıyorum. Ben tek başıma kalıyorum odamda. Mutluyum, mutluyum. Geliyorlar, tansiyonumu ölçüyorlar. Ondan sonra geliyorlar, bir ihtiyacınız var mı diyorlar. Mutluyum, çok mutluyum. Burada arkadaşlarımla dolaşıyorum. Uzun uzun yürüyorum. Biraz kiloluyum, kilo vermek istiyorum. O da yürümekle oluyor. Herkese iyi anlaşırım. Kimseyle bir dargınlığım yok. Herkes birbirini sevmeli. Atatürk'ümüzün dediği gibi, hiç şey olmamalı, yanlış düşünceli olmamalı. Benim yüzümü en çok sevmek güldürür. Sevilmek güldürür. Hayatı güzel yapan sevmek ve sevilmek.
Yaşlıların ağzından da duyduk ki az önce bahsettiklerimizi de onayladılar. Yani birebir aynen onayladılar.
Evet, bir şey deyince çocuktan bahsetti ya.
İki uçak aktarıp da geliyor, evet, görüyor,
evet,
olması.
Ben de böyle direkt oğlumla empati yapıyorum. Ben de böyle bir yerde kalmak isterim yaşlanınca. İlla sağlık problemi olması da şart değil. Bakıma hizmet, bakıma muhtaç bir duruma gelmek de şart değil. Evet. Ama hani orada sonuçta başka yaşlılar da var. Zaman geçirebilirsiniz. Daha keyifli olabilir. Şimdi hani devlet politikaları dedik ama ben emekli memur olacağım. Benim maaşım yeter mi bu hizmeti satın almaya?
Önemli olan o.
Yetmez.
Yani. Gerçekten mi?
Yetmez. Onun için devletimizin desteğine ihtiyaç var.
Ha, yazık tabii, evlatlarımız bir de üstüne para vermek zorunda bilirsin kalacaklar ya, Özgür. Gene mesela.
Yani bugün yaş almış, emekli olmuş kişiler her ne olursa olsun yaşlanmak biraz da depresyona girmek demek oluyor. Yalnızlık duygusu. O eski gücünde ve güzelliğinde, yakışıklığında olamamak duygusu. Ama onları ne kadar sosyal kılarsanız, birbirleri aralarında birbirlerini kıskanmaları bile bizim için yaşam belirtisi. Birbirlerinden hoşlananlar oluyor, platonik aşklar yaşayanlar oluyor, spora teşvik ediyoruz, el becerilerini kuvvetlendiriyoruz. Sinema günleri var, tiyatro günleri var. Dolayısıyla çok dolu dolu aslında. Kurumumuzun adının Yaşlılar Cumhuriyeti olması lazım.
Harika.
İkinci, üçüncü burada baharlarını böyle keyifli ve mutlulukla yaşıyor olmaları, kaliteli yaşıyor olmaları çok önemli. Evet. Aşkla hatta.
Tabii. Hani yaşlılığın bir tanımı da şeydir ya, bu bedenin isteklerine, pardon, ruhun isteklerine bedenin cevap verememesi. Aslında ruhumuz yaşlanmıyor zaten. Hani aynı duygular, aynı şeyler. Ne mutlu. Onu öyle yaşayabilmek de çok güzel. Çünkü akıl sağlığınızın yerinde olduğunu gösteriyor. Bilincinizin, evet, yerinde olduğunu gösteriyor. Bunları yaşayabilmek, yaşayarak yaşlanabilmek muhteşem bence.
Vallahi Allah herkese, hepimize sağlıklı yaşlanmayı, kesinlikle, nasip etsin. Biz onların dünyaları içinde onların tecrübeleriyle çok şey kazanıyoruz. Ve bize söyledikleri tek bir gerçek var. Yaşadığınız hayatı doya doya kahkaha atarak yaşayın ve aklınızda kalan ne varsa bütün hayallerinizi gerçekleştirmek için mücadele verin oluyor.
Sonra pişman oluyoruz işte.
Tabii.
Zaman geçiyor, bunu yapamaz hale geldikten
asla
sonra.
Asla sonraya bırakmamak lazım.
Eyvah yani, diyor, yani yapamadık hiçbir şeyi. Keşkeler başladığı anda zaten onun da geri dönüşü olmuyor. Önemli bir konu, evet. Keşkelere kalmadan yapmak lazım.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok önemli bir konu. Ve dinle, yarının sana sesleniyor projesi içinde. Eminim ki bir yerlere ulaşmışızdır, birilerine duyurmuşuzdur sesimizi. Duyulsun, bu önemli bir proje, önemli bir çalışma. Bu çalışma için ayrıca teşekkür ediyoruz size.
Biz teşekkür ederiz destek verdiğiniz için ve zaman ayırdığınız için.
Her zaman, her zaman. Bu sevgiyle. Çok önemli konular bunlar çünkü.
Sevgiyle. Evet, mutlu yaşlılıklar o zaman.
Mutlu yaşlılıklarımıza. İnşallah bunları konuşuruz ileride. Ebru Korman'a çok teşekkür ediyoruz bize verdiği bu güzel bilgiler için. Ve artık zamanımızın da sonuna geldik. Artık veda vakti. Sohbet güzel ama gitme zamanıdır. Çok teşekkür ediyoruz bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Dileriz ki yine hayatınıza dokunabilmişizdir. Radyo doktoruyla radyodan size ulaşabilmişizdir. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Önümüzdeki hafta yine 14.05'te Perşembe günü tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyeceğiz. Program ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da Ayhan Taşçı, sevgili prodüktörümüz Didem Öztaşbaşı ve yapımda yayında emeği geçen bütün dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Mutlu kalın.
Hoşça kalın. Radyo Doktoru.